Ayrım 23, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 231. Bir son dakika gelişmesi yayınlanmaya başladığında hala orada oturuyor, kanallar arasında geziniyordu. Televizyon istasyonları İngiliz Kolombiya'sından son dakika haberleriyle doluydu ve ilaveten ABD'de gemiciliğin artık durduğu bildiriliyordu. Stüdyoda donanma üniforması giymiş bir kadın konuşuyordu. Kısa siyah saçları geriye doğru taranmıştı ve hatlarında zarif bir güzellik vardı. Doğulu görünüyordu, belki de Çinliydi. Yok, yarı Çinli. Hatlarıyla uyumsuz küçük bir detay vardı. Derin mavi gözleri kesinlikle Asyalı değildi. Ekranın altında bir yazı kutusu açıldı. General Judith Lee, ABD Deniz Kuvvetleri. İngiliz Kolombiya'sı kıyılarından çekilmeyi düşünmeli miyiz diye sordu muhabir. Bir başka deyişle bölgeyi doğaya geri vermeyi. Öncelikle bir şey almadık ki geri verelim diye düşünüyorum dedi Judith Lee. Doğayla uyum içinde yaşıyoruz ve tabii bu uyumu daha da geliştirebiliriz.
Ancak şu anki duruma bakarsak uyum işaretleri göremiyoruz.
Bu durum sınırın her iki tarafından önde gelen bilim insanları ve bilim enstitüleriyle üzerinde ortaklaşa çalıştığımız bir konu. Elbette hayvanların toplu olarak davranış değiştirmeleri endişe verici. Ama durumu gereğinden fazla büyütmemek gerekir. Panik yapacak bir şey yok.
Bir başka deyişle kitlesel bir fenomenle karşı karşıya olduğumuza inanmıyorsunuz değil mi?
Ne tür bir fenomen olduğu üzerine spekülasyon yapmadan önce bunun gerçekten bir fenomen olduğuna emin olmak isterim. Bana kalırsa birbirine oldukça benzer bir olaylar silsilesiyle karşı karşıyayız.
Halkın bilmediği olaylar serisi diyerek sözünü kesti muhabir. Neden böyle?
Halkı bilgilendiriyoruz dedi Lee gülümseyerek.
Pekala, sizinle bu beklenmedik konuşma fırsatını yakaladığım için çok memnunum. Ama dürüst olalım. Hem buradaki hem de ABD'deki halkı bilgilendirme sürücü en hafif tabirle baştan savma oldu. Ve şimdi de kendimizi öyle bir noktada bulduk ki izleyicilerimize uzmanların görüşlerini aktaramıyoruz. Çünkü tüm iletişim teşebbüslerimiz otoriteler tarafından engelleniyor.
Olur mu diye hırladı ana bak. Grey Wolf önüne gelen herkesle salyalarını saçarak konuşuyor. Hiç onu dinlemediniz mi? Öte yandan Ford'a bir röportaj teklifi gelmiş miydi? Ya da Fenwick'e? Palm orkalar üzerine bir uzmandı. Herhangi bir haber ekibi veya muhabir onunla temas kurmuş muydu? Peki ya kendine ne demeli? Scientific American dergisi balina zekası üzerine bir makalede onun adına atıf yapalı çok zaman geçmemişti ama kapısını çalan yoktu. Geç de olsa tüm bunların garipliğini fark etmişti. Başka koşullarda terörist saldırılar, uçak kazaları ve doğal afetler gibi bir uzmanı andıran herkes daha gün bitmeden kameraların karşısına çekiştirilirdi. Ama onlar gözlerden uzak sessizlik içinde çalışıyorlardı. Düşününce Grey Wolf bile gazetedeki o röportajdan sonra pek ses çıkaramamıştı. O zamana kadar kendini göstermek için her imkanı kullanmıştı. Ama Tofino kahramanı artık unutulmuştu. Bu tek taraflı bir bakış dedi Lee yumuşak bir sesle. Belli ki fazlasıyla sıra dışı bir süreçteyiz. Daha önce buna benzer bir şey hiç olmadı. Bu yüzden elbette kendini uzman ilan eden herkesin aceleci ve erken çıkarım ya da düşüncelerinden halkı korumamız gerekir. Demek istediğim her şeyi bir kenara bıraksak bile daha kayıtları bile doğru dürüst oluşturamadık. Üstelik başa çıkamayacağımız bir tehlike görmüyorum.
Yani her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyorsunuz.
Hedefimiz kesinlikle bu.
Bazıları başarısız olduğunuzu söyleyecektir.
Bu durumda ne derim? Askeriyenin Black Hawk'lar ve savaş gemileriyle balinalara saldıracağını düşündüklerini zannetmiyorum.
Ölü sayısı her gün artıyor. Kanada hükümeti İngiliz Kolombiya'sı sularını acil durum bölgesi ilan etti ve sınırlamalar getirdi.
O bölgedeki olağanüstü hal koşulları sadece gezi tekneleri için geçerli. Şilep ve tankerler etkilenmiyor.
Son birkaç gün boyunca kayıp gemilerle ilgili raporlar yağdı. Belki bununla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz.
Şunu açıkça belirteyim. Bu raporlar balıkçı tekneleri hakkında. Yani küçük motor botlar dedi Lee acılı bir sabırla. Zaman zaman bir tekne kayboluyor. Olayları araştırıyoruz. söylememe gerek yok. Tabii ki kurtulanları bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu arada her açıklanmamış olayın bir saldırı vakası olduğunu düşünmemek gerek. Umarım insanlar bunu anlıyordur. Muhabir gözlüğünü düzeltti.
Eğer hatalıysam lütfen düzeltin. Ama Vancouver'daki Inglewood firmasına ait bir şilebin karıştığı son olay, bir romorkörün batmasıyla sonuçlandı.
Lee parmak uçlarını birleştirdi. Sanırım Barrier Queen'den bahsediyorsunuz.
Muhabir kısaca notlarına baktı. Doğru, gerçekten ne olduğuna ilişkin pek az bilgi açıklandı.
Aynen öyle diye ona katıldı ana bak. Uçak kazasından beri Shoemaker'ı arayıp işin peşini kovalamayı unutmuştu. Barrier Queen dedi Lee, pervanesindeki bir sorundan mustaripti. Bir romorkör beceriksiz bir halatla çekme teşebbüsü sırasında battı.
Eğer sizi doğru anladıysam gemiye bir saldırı olmadı. Ama bendeki bilgilere göre...
Elinizdeki bilgi belli ki yanlış.
Ana bak doğruldu. Kadın neden bahsediyordu? Peki general, iki gün önce bir Tofino havacılığa ait bir uçak denize çakıldı. Bize bu olaydan biraz bahseder misiniz?
Bir deniz uçağı düştü, bu doğru.
Raporlar bir balina ile çarpıştığını söylüyor.
Olay soruşturuluyor. Lütfen her ayrı vaka ile ilgili yorum yapmamı beklemeyin. Benim görevim daha yüksek bir seviyede. Eminim anlayış gösterirsiniz.
Elbette, muhabir başını salladı. O zaman belki sizin işinizden bahsetmeliyiz. Tam olarak göreviniz nedir? Komitenin amacını nasıl tanımlarsınız? Şimdiye kadar sadece olaylara tepki verebildiniz.
Lee'nin yüzü kasıldı. Acil durum komiteleri etki göstermek kadar tepki vermek için de var. Durumu göğsümüz dik karşılıyor, değerlendiriyor ve önümüzü görüyoruz. Erken teşhis, açık ve kapsamlı planlama, önleme ve tahliye başarımızın anahtarıdır. Ama daha önce de söylediğim gibi bilinmedik bir alandayız. Şu ana kadar teşhis etme ve önleme safhalarında beklediğimiz kadar başarılı olamadık. Gerçi bunun dışındaki her alan halledildi. Orada balinaların tehdidine maruz kalacak tek bir gemi dahi bulamazsınız. Küçük gemilerle nakledilen zaruri kargolar yakınlardaki havaalanlarına yönlendirildi. Daha büyük gemiler ise askeri refakatleriyle birlikte seyirdeler. Sürekli hava gözlemi devam ettiriyor ve bilimsel araştırmalara ciddi miktarda para aktarıyoruz.
Ama askeri harekat ihtimalini elediniz.
Henüz elemedik, pek muhtemel olmadığını söyledik.
Çevreci gruplar hayvan davranışlarındaki değişikliğin insan eylemlerinden kaynaklandığını savunuyor. Gürültü, zehirli atıklar, deniz taşımacılığı.
Sebebini öğrenmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Nasıl bir ilerleme kaydedildi?
Şunu açıkça söylememe izin verin. Kesin sonuçlar alana dek spekülasyon yapmayı reddediyoruz. Aynı şekilde başkalarının yaptığı spekülasyonlara da tolerans göstermeyeceğiz. Balıkçılar, sanayiciler, armatörler, balina gözlemcileri, balina avı destekçileri ve kanunlar dışında hareket etmeye kalkarak sorunların daha da büyümesine sebep olacak diğer herkesle en ağır şekilde mücadele edilecektir. Bu durumun tahrik edilmesine izin verilmeyecektir. Hayvanlar ya tehdit edildiklerini hissettikleri ya da hastalandıkları için saldırır. Her halükarda onlara karşı şiddet kullanmak aptalca olur. Soruna neyin yol açtığını bulmalıyız ki belirtileriyle başa çıkalım. O zamana kadar sudan uzak duracağız.
Teşekkürler general.
Muhabir kameraya döndü.
Kanada ve ABD'yi temsil eden Birleşik Acil Durum Komitesi'nin askeri yöneticisi olarak atanan Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden General Judith Lee ile birlikteydik. Şimdi günün diğer başlıkları.
Ana bak sesi kıstı ve Ford'u aradı.
Judith Lee de kim oluyor diye sordu.
Ah, daha onunla tanışmadım dedi Ford. Hep hareket halinde. Oraya buraya uçup duruyor.
Kanada ve ABD'nin birleşik bir komite oluşturduğunu bilmiyordum.
Her şeyi bilemezsin Leon. Sen bir biyologsun, hatırladın mı?
Saldırılar hakkında basınla veya herhangi biriyle konuştun mu?
Basından birkaç istek geldi ama bunlardan bir şey çıkmadı. Televizyonlar ısrarla seninle konuşmayı istiyorlardı.
Neden kimse bana?
Leon, Ford'un sesi sabahkinden daha da yorgun geliyordu. Ne diyebilirim ki? Lee her türlü iletişimi sınırladı. Muhtemelen böylesi daha iyi. hükümet veya askeri bir organizasyon için çalışmaya başladığın anda ağzını kapalı tutman bekleniyor. Duyduğun ya da yaptığın her şey gizlilik altında.
Öyleyse nasıl oluyor da ikimizin konuşmasına izin veriyorlar?
Biz aynı gemideyiz.
Ama şu general o kadar boktan konuşuyor ki, Barrier Queen ile ilgili söyledikleri...
Leon, Ford esnedi. Olay olduğunda orada mıydın?
Ah haydi ama başlama.
Başlamıyorum. Ben de senin gibi Roberts'ın neler olduğunu anlatırken doğruyu söylediğinden şüphelenmiyorum. Ama bir düşün. Başta bir midye istilası gerçekleşiyor. Daha önce taksonomisi yapılmamış garip yaratıklar ve parlak yapışkan bir maddeyle kaplılar. Sonra da kurtarma alatına balinaların yaptığı saldırı. Elindeki hikaye bu. Üstüne bir de senin suratına tokadı yediğin rıhtımdaki olay var. Fenwick ve Oliviera'nın aynı maddeyi balinaların beyninde bulduğundan hiç bahsetmiyorum bile. Şimdi bütün bunları halka açıklamak istiyor musun?
Anavak sessizleşti. O zaman neden Inglewood'la irtibata geçemiyorum?
Hiç fikrim yok.
Bir şeyler biliyor olmalısın. Kanada ekibinin bilimsel danışmanısın.
Aynen öyle. İşte bu yüzden şu anda dosyaların arasında boğuluyorum. Tanrı aşkına Leon, bilmiyorum. Bilgi vermiyorlar.
Inglewood ve bizim ekip aynı gemide değil mi?
Bunu seninle daha fazla tartışmayı çok isterdim Leon. Ama şimdi şu Tanrı'nın cezası kamera çekimleriyle ilgilenmem gerekiyor. Ve bu iş düşündüğümden daha fazla zaman alacak. Adamlarımdan biri hasta yatıyor. Anlaşılan ishal olmuş. Harika değil mi? Yarın sabahtan önce senin bakmanı gerektiren bir şey çıkmayacak.
Kahretsin dedi ana bak.
Dinle ben seni ararım tamam mı? Ya da uyuyorsan Lysia'yı ararım.
Senden haber almayı bekleyeceğim.
Kız iyi idare ediyor. Sence de öyle değil mi?
Tabii ki iyi idare ediyordu. Daha kendine adamış birini bulamazdın. Evet diye geveledi ana bak. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı?
Düşün, bir yürüyüşe çık. Nutka şeflerini ziyaret et.
Ford cılızca güldü. Bahse girerim, yerlilerin bildiği bir şeyler vardır. Ortaya çıkıp bunların 100 yıllar önce de olduğunu söylemeleri.
Ne büyük rahatlık olurdu, düşünsene.
Komiksin diye düşündü ana bak. Konuşmayı toparlayıp ekrandaki fotoğraflara baktı. Birkaç dakika sonra bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Dizi zonkluyordu ama devam etti. Sanki onu yarı yolda bırakan vücudunu cezalandırıyordu. Böyle giderse çok yakında paranoyak olacaktı. Şimdiden dışlandığını hissediyordu. Kendi arayıp sormadığı sürece kimse onu arayıp bir şeyler anlatmıyordu. Sakat değildi, Tanrı aşkına sadece topallıyordu. Elbette son zamanlarda çok şey olmuştu ama... Sorun bu değildi. Plastik balinaların önünde durdu. Kimse ona işe yaramazmış gibi davranmıyordu ve dışlandığı da yoktu. Ford verileri kendi eleyerek ona bir iyilik yapıyor ve Vancouver'a yapacağı bir yolculuktan kurtarıyordu. Delaware destek olmak için elinden geleni yapıyordu. Sadece düşünceli davranıyorlardı. Ne eksik ne fazla. Sakatmış gibi davranan kendisiydi. Sorun ondaydı. Yapacak en iyi şey ne diye sordu kendi kendine. Eğer daireler çizmeye başladıysan... Döngüyü kır, tekrar yola girmek için ne gerekiyorsa yap. Başkalarına bakmanın bir faydası yok, kendine bak, sıra dışı bir şey yap.
Ama ne?
Doğru olabilir miydi? Kanada yerlileri sahip oldukları bilgileri kuşaktan kuşağa aktarmışlardı. Ta ki 1885'teki Kızılderili Kanunu bu sözlü geleneği kırana dek. Bu kanun vatanlarını terk ederek veya çocuklarını hükümet okullarına gönderip beyaz toplumla kaynaşmaya teşvik ederek onları kimliklerini satmaya teşvik etmişti. Çatal dilli bir yılan gibi. Kızılderili kanunu onlara bir şeyin sözünü vermiş ama başka bir şey sunmuştu. Gülümseyerek bütün toplumla kaynaşmaktan bahsetmişti ama yerliler kendi toplulukları arasında sıkışmışlardı. Ama bu bile yılan için yeterli değildi. Kızılderili kanununun yol açtığı kabus devam etmişti. 10 yıllardır Kanada'nın yerli halkı geleneksel yaşam tarzlarını 100 yıl önce kesildiği yerden devam ettirmeye çalışıyordu. Kanada hükümeti iyileştirmeler yapıyordu ama hiçbir şey kültürlerini geriye getiremezdi. Eski ilim ve irfanlarını bilen yerlilerin sayısı gittikçe azalıyordu. Kime sorabilirdi?
Yaşlılara.
Ona bak verandaya çıktı ve sokağa baktı. Nutkalar ile pek işi olmamıştı. Kendilerine dağların arasındaki insanlar anlamında Nu-Çah-Mult derlerdi. Ve Tsimşian, Gitskan, Skina, Hayda, Kvaikutl ve Coast Salish ile birlikte ana kabilelerden biriydiler ve İngiliz Kolombiyası'nın batı sahilinde yaşıyorlardı. Yabancılar için farklı kabilelerin, toplulukların ve dil gruplarının nasıl bağlantılı olduğunu anlamak imkansızdı. Yerli kültürüyle ilgilenmek isteyen çoğu insan daha ilk engelde tökezlerdi. Her koyda farklılaşan bölgesel diyaleklere ve adetlere gelmeden önce. Yine de Vancouver Adası'nın Pasifik sahili ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız adanın batısındaki Nootkalara sormak mantıklı olabilirdi. Belki şansınız yaver giderdi. Öte yandan Nootkaların içindeki farklı boyların mitleri arasında kaybolabilirdiniz de. Nootkaların geleneklerinin Vancouver Adası'nın coğrafyası ile sıkı sıkıya bağlı ve mitolojilerinin köklerinin de doğal dünyada olduğunu söylemek, onlarla ilgili diğer her şeyin altına yerleşeceği çatıdan bahsetmekti. Nootka inancının kalbinde şekil ve biçim değiştirebilen bir yaratıcının öyküsü vardı. Diti Dacht'ın öykülerinde kurtların belirgin bir yeri vardı ama orkalarda anahtar rol oynardı ve orkalar hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenlerin kurt efsanelerini de anlaması gerekirdi. İnsanlar ve hayvanlar ruhani olarak bağlıydılar. Hayvanlar şekil değiştirerek başka yaratıklara dönüşebilirlerdi. Bazılarının ikili kimlikleri vardı. Bir kurt suya girdiğinde balinaya dönüşürdü ve bir katil balina karada kurt olurdu. Nootkaların gözünde kurtları düşünmeden balinalar hakkında hikayeler düzmenin hiçbir anlamı yoktu. Nootkalar geleneksel olarak balina avladıkları için sayısız balina öyküleri vardı. Ama her grup aynı öyküyü anlatmazdı ve basit bir hikaye bile anlatıldığı yere göre değişirdi. Makahlar da Nootkalara dahildi ya da değillerdi. Bazılarının dediği gibi en azından aynı dili, Vakaşan dilini konuşuyorlardı. Ve Eskimolar dışında balina avlamasına izin verilen tek Kuzey Amerika halkı onlardı. Yüzyıllık bir aradan sonra tekrar ava başlama niyetinde olmaları geniş kitlelerde endişeye sebep oluyordu. Makahlar Vancouver Adası'nda değil, suyun karşı yakasında, Washington eyaletinin kuzeybatı ucunda yaşıyorlardı. Sözlü geleneklerinde Nootkalar tarafından da anlatılan balina hikayeleri vardı. Ama bir balinanın davranışlarının arkasında yatan sebepleri, düşüncelerini, duygularını ve niyetini açıklamaya geldiğinde hepsi farklı bir şeyler söylüyordu. Gerçi bu beklenen bir şeydi. Balina aynı zamanda İt-Tuhup yani büyük gizem olarak da bilinirdi. Sıra dışı bir şey yap. Yerlilere akıl danışmak tam olarak öyle olurdu. İşe yarayıp yaramayacağı ayrı meseleydi. Anavak ekşi ekşi gülümsedi. Bu genelde vebadan kaçar gibi kaçındığı bir şeydi. 20 yıldır Vancouver'da yaşamasına rağmen yerliler hakkında pek bir şey bilmiyordu. Çünkü öğrenmeye pek hevesli davranmamıştı. Arada bir onların dünyasına özlem duyar ama bu duyguyu onu ele geçirmeden bastırırdı. Bunu utanç verici bulurdu. Delaware onu makah zannetmişti ama Kızılderili mitleriyle uğraşmak için en uygunsuz insanlardan biriydi. Greyworth dışında. O acınacak bir zavallı diye düşündü sertçe. Kendine saygısı olan Kızılderili böylesine uyduruk bir vahşi batı soyadıyla ortalıkta dolanmazdı. Tüm şeflerin adı Norman George, Walter Michael veya George Frank'tı. Kimse kendine John Two Feathers veya Lawrence Swimming Whale demiyordu. Dipnot: John Two Feathers ve Lawrence Swimming Whale, John Çift Tüy ve Lawrence Yüzen Balina. Bir tek Jack O'Bannon gibi kibirli hıyarlar böyle bir saçmalığa itibar ederdi. Greyworth götün tekiydi. Ya kendisi? Birbirlerinden beterlerdi. Greyworth bir Kızılderili olmaya çalışıyordu ve değildi. Anavak ise Kızılderili gibi görünmesine rağmen asla olmamaya kararlıydı. Her ikisi de gülünçtü. İki zavallı. Ah, bu ağrıyan lanet olası dizi onu düşüncelere itiyordu ve düşünmek istemiyordu. Uzaklaşmak için o kadar uğraştığı hayata onu geri itecek bir Alicia Delavere ihtiyacı yoktu. Kime sorabilirdi? George Frank. Tanıdığı şeflerden biriydi. Tam olarak arkadaş sayılmazlardı ama iyi bir adamdı. Ve Vikaninish bölgesindeki Nootka boylarından biri olan Tlaokuiaht'ın Taayi Hav-ilhiydi. Hav-ilh bir şeflik payesiydi ama Taayi Hav-ilh ondan bir adım ötesi büyük şefti. Taayi Hav-ilh İngiliz monarşisine benzerdi. Mevkileri soylarından gelirdi. Bugünlerde çoğu topluluk seçilen meclis üyeleri tarafından yönetiliyordu. Ama bu soylu şeflere hala saygı duyuluyordu. Vancouver adasının kuzeyinde büyük şefler kendilerine Taayi Hav-ilh diyorlardı. Ama güneyde onlara Taayi Cha-Cha-Bat denirdi. Tahminine göre George Frank'in daha çok bir Taayi Cha-Cha-Bat olması gerekiyordu. Belki de yerli terimlerinden kaçınmalıydı. Şefi kolaylıkla ziyaret edebilirdi. Vikaninish Hanı'ndan çok da uzak olmayan bir yerde yaşıyordu. Düşündükçe bu fikri daha çok beğendi. Ford'un arabasını beklemektense döngüyü kırabilir ve işin nereye gideceğine bakabilirdi. Rehber de Frank'in numarasını buldu ve onu aradı.
''Demek balinaları sormak için buraya geldin.'' diyordu Frank 30 dakika sonra, yoğun dalları olan göğe yükselen ağaçların arasında yürürlerken.
Anabak ona neden geldiğini açıklamıştı. Şef çenesini ovuşturdu. Kırışıklarla dolu bir yüzü, dostça bakan gözleri olan küçük bir adamdı. Saçları Anabak'ınki kadar siyahtı. Parkasının altında üzerinde ''Somon eve dönüyor'' yazan bir tişört giyiyordu.
''Umarım eski bir kızılderili atasözü ile bütün dertlerini çözeceğini düşünmüyorsundur.''
''Hayır, Anabak buna memnun olmuştu. Bu John Ford'un fikriydi.''
''Hangisi?'' Frank gülümsedi. ''Film yönetmeni John Ford mu yoksa akvaryumun yöneticisi Ford mu?''
''Yönetmen olanı öldü sanırım. Aklımıza gelen her açıyı deniyoruz. Eski bir hikayeden gelecek küçük bir ipucu olsa bile belki geçmişte benzer bir şeyler yaşanmıştır.'' Frank yanından yürüdükleri ırmağa işaret etti. Su çağlayarak akıyor, ince dalları ve yaprakları sürüklüyordu. Kaynağı dağlardaydı ama bazı yerlerde yolu alüvyonlarla kesiliyordu.
''Aradığın cevap burada.''
''Nehirde mi?''
Frank sırıttı. ''Hişuk iştisavak.''
Kızılderili mitlerinin konu dışı olacağını sanıyordum.
''Sadece bir tane, aslında bunu bildiğini sanıyordum.''
''Dilinizi hiç öğrenmedim. Oradan buradan birkaç cümle kaptım tabii ama o kadar.'' Frank dikkatle ona baktı.
''Aslında tüm Kızılderili öğretilerinin temel bir parçasıdır. Nootkalar bunu sahiplenmekten hoşlanır ama diğerlerinin de aynı şeyi farklı kelimelerle söylediğine inanıyorum. Her şey birdir. Eğer ırmağa bir şey olursa bu insanları, hayvanları ve denizi etkiler. Eğer bir şey değişirse her şey değişir.''
Bir başka deyişle ekoloji. Frank köklere takılıp akan suyu engelleyen bir dalı serbest bırakmak için eğildi.
''Ne diyeceğimi bilmiyorum Leon. Sizden fazlasını bilmiyoruz. Anlatacaklarını dinleyebilirim ve birkaç kişiyi arayabilirim. Birçok şarkımız ve öykümüz var ama içlerinden hiçbirinin sana yardımı dokunmayacaktır. Aradığın cevabı bütün hikayelerimizde bulabilirsin ve asıl sorun da bu.''
''Anlamadım.''
''Bizim hayvanlarla ilgili algımız sizinkinden farklıdır. Nootkalar hiçbir zaman bir balinanın canını almadı. Balinalar yaşamlarını Nootka'ya verir ve işte farklı olan budur. Bu bilinçli bir eylemdir, anlıyor musun? Nootkaların inanç sisteminde tüm doğa bilinçlidir. Kocaman, birbiriyle bağlantılı bir bilinç.''
Bir patikaya saptı ve Anabak onu izledi. Orman geniş, çorak, ağaçsız bir boşluğa açıldı.
''Duruma bir bak, utanç verici. Ağaçlar gitmiş, toprak aşınıp çoraklaşmış ve artık nehir bir kanalizasyondan fazlası değil. Balinalara ne olduğunu anlamak için bunu görmen yeter. Hişuk iş, tisa valk.''
''Sana hiç araştırmalarımın ne üzerinde olduğunu anlattım mı?''
''Bilinç arıyorsun öyle değil mi?''
''Öz bilinçlilik.''
Bana geçen yıl anlatmıştın. O gece keyifli bir sohbetimiz olmuştu. Ben bira içmiştim, sen de su.
Alkol sevmiyorum.
Hiç içtin mi?
Hiç denemedim, denebilir.
Frank durdu. Alkol, sen iyi bir kızılderilisin Leon. Alkolden uzak duruyor ve gizli bilgilere sahip olduğumuza inanarak bana geliyorsun.
İçini çekti.
İnsanlar ne zaman birbirlerine klişelerin ötesinden bakmaya başlayacak? Kızılderililerin eskiden alkol sorunu vardı ve bazılarının hala var. Ama artık çoğumuz sadece keyif için içiyoruz. Yine de beyaz adamın biri elinde birayla bir yerli gördüğünde hemen "ah ne kadar trajik, onları içmeye biz alıştırdık" diye düşünüyor. Bir yanda zavallı bağımlılarız, diğer yanda ise eski bilgeliğin mirasçıları. Peki ya sen Leon, sen desin, Hristiyan mı?
Ana bak soruya çok şaşırmadı. Daha önce George Frank'le konuştuğu birkaç seferde sohbet kendi yolunda serbestçe ilerlemişti. Ta'yı Hav-İrh bir konudan diğerine gelişi güzel atlıyordu.
Herhangi bir kiliseye bağlı değilim. Zamanında İncil'i incelemiştim, biliyor musun? Kadim gerçeklerle dolu. Bir Hristiyan'a ağacın neden yandığını sor, o da alevlerin içinde Tanrı'nın olduğunu söyleyecektir. Seni kadim hikayelere yönlendirecektir ve orada da yanan bir çalılık bulacaksın. Peki bir Hristiyan orman yangınını böyle mi açıklar?
Tabii ki hayır.
Aynen öyle. Ama yine de her inançlı Hristiyan bu öykülere değer verir. Kızılderililer de eski hikayelerine inanır ama gerçek olduklarını düşündükleri için değil. Bizim hikayelerimiz şunların bunların nasıl olduğunu açıklamaz, genel fikri anlatır. Bizim öykülerimizde her şeyi bulabilir ve hiçbir şeyi bulamazsın. Çünkü her şeyi mecazi olarak anlaman gerekir. Ama yine de bir anlamı vardır.
Biliyorum George. Sadece herhangi bir ilerleme kaydedemiyoruz. Balinalar çıldırdı ve neden olduğunu bir türlü anlayamıyoruz.
Ve sen bilimin işe yaramadığını düşünüyorsun.
Öyle gibi.
Bir yolu bulunacaktır. Bilim mucizevi bir şey ve insanlar onunla harikalar yaratıyor. Ama asıl mesele odaklanabilmen. Şimdiye kadar balinalara bakıyordunuz. Birden eski dostlarınız düşman oldu. Neden? Onlara veya dünyalarına yaptığımız bir şey yüzünden olabilir mi? Farkına varman gereken şey onların dünyasının bizim dünyamız olduğu. Balinaları doğrudan etkileyen şeylere bakarsan çok da az değil. Anlamsız katledilmek, sudaki kimyasallar, zıvanadan çıkan turizm. Yiyecek zincirini yok ediyoruz ve okyanusu gürültüyle kirletiyoruz. Hatta onları yavrularını büyüttükleri yerlerden sürüyoruz. Baja Kaliforniya'da bir tuz fabrikası kurma planları yok muydu?
Ana bak başını salladı. 1993'te San Ignacio Lagunu UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilmişti. Pasifik'teki gri balinaların kalan son insan eli değmemiş, üreme ve yavrularını büyütme alanıydı. Ve birçok tükenme tehlikesi altındaki bitki ve hayvan türlerinin de barınağıydı. Ama buna rağmen Mitsubishi Şirketler Topluluğu burada lagünden saniyede 20 bin litre tuzlu su çekerek 106 bin karelik tuz göletleri oluşturacak bir tuz arıtma fabrikası kurmayı planlıyordu. Su atık olarak tekrar lagüne dökülecekti. Kimse bunun balinaları nasıl etkileyeceğini bilmiyordu. Sayısız bilim insanı, çevreci ve Nobel ödüllü sahiplerinden oluşan bir grup felaket sonuçlar doğuracak teklifi protesto ettiler.
''Görüyorsun ya'' diye devam etti Frank. ''Bu senin tanıdığın haliyle balinaların dünyası. Bu dünyada yaşıyorlar ve dünya onların hayatta kalma savaşlarını iyi ya da kötü olarak etkileyen bir olaylar zincirinden çok daha fazlasıdır. Belki sorun balinalar değil Leon. Onlar problemin sadece bir parçası olabilir. Görebildiğimiz tek parça.''
23. Ayrımın Sonu Sayfa 241.